Ayrım 11, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 122. Adam da gülümsedi, yatağın yanından ayrılıp Jadine yaklaştı. Ne olsun isterdiniz? Billy mi? Paul mü? Rastus'a ne dersiniz? Saçmalamayın, adınız ne? Sizinki ne? Jade. Adam daha iyi bir yanıt beklermiş gibi başını salladı. Pekala, Jadine. Jadine Childs. Uzanıp bir sigara aldı. Ben de alabilir miyim? Elbette. Sigara alması için eliyle yazı masasını gösterdi. Adam bir tane filtreli Galois aldı. Öksürmeye başladı. Uzun zamandır içmedim dedi adam. İlk kez savunmasız görünüyordu. Jadine kayışları yakaladı. Paket sizde kalsın dedi. İsterseniz daha çok var. Adam başını salladı. Sigaradan bir nefes daha çekti. Bu kez daha başarılıydı. Bakir Venüs kim diye sordu adam. Kayışlar Jadine'in elinden düştü. Nerede gördünüz? Görmedim. Duydum. Nerede? Kayışları bulamıyordu, kaybolmuşlardı. Buraya çalışmaya gelen kadından, çamaşırlıktayken kendi kendine konuşuyor. Kayışlar yine eline geçmişti, parmaklarının arasından sıkıca tuttu. Mary, Mary olmalı. Jadine güldü. O bir reklam sözüydü. Ben mankenlik yaparken beni öyle çağırırlardı. Mary'nin bunu nereden bildiğini merak ettim. Okuması yazması olduğunu bile sanmıyorum. Bir manken miydiniz? Gözlerini kıstı, ilgilenmişti. Jadine kocaman bir hasır sepete gitti. Halının dışına çıkınca sim işlemeli terlikleri döşemenin üzerinde tıkırdadı. Sepetin içini bir süre karıştırdıktan sonra kapağında kedi resmi bulunan bir moda dergisini çıkardı. Dergiyi adama verince adam yazı masasına oturdu, dişlerinin arasından ıslık çaldı. Gözleri kızın başının tepesinden aşağı, gümüş lameyle az da olsa desteklenmiş olan 15 santimetrelik göğüs yarığına kayınca bir ıslık daha çaldı. Jadine'in saçı resimde kafasına yapıştırılmış biçimli saç dibi çizgisini ortada bırakarak alnından geriye çekilmişti. Gözleri vizon rengi, dudakları nemli ve aralıktı. Adam ıslık seslerini sürdürerek dergiyi açtı. Birkaç saniye sayfaları çevirdikten sonra Jadine'in başka pozlarda, başka giysilerle, değişik saç biçimleriyle ama o hep nemli ve aralık dudaklarıyla göründüğü 4 sayfalık bir bölüme geldi. Lanet olsun diye fısıldadı adam, lanet olsun. Jadine hiçbir şey söylemediyse de kayışlara sıkı sıkı asıldı. Adamın yüzündeki ifadeyi görünce gülümsedi. Adam resimleri alıcı gözle inceliyor, ara sıra alçak sesle bok, lanet olsun gibi bir şeyler söylüyordu. Burada ne yazıyor? Dergiyi masanın üzerine açtı. Jadine'in okuyup İngilizceye çevirebilmesi için ona doğru döndürdü. Ah, benim hakkımda bir şeyler yazıyor. Masanın kenarına yaslanmış, yüzünü adama ve dergiye doğru çevirmişti Jadine. Nerede okula gittiğin? Bunun gibi şeyler. Oku bana. Jadine öne eğildi. Yazının önemli bölümlerini çabucak İngilizceye çevirdi. Mademoiselle Childs, Sorbonne mezunu. Yetenekli bir sanat tarihi öğrencisi. Diploması Klosünle. Bir tür mine süsleme sanatı. Konusunda uzmandır. Neip ustanın yanında çalışmıştır. Şu anda Paris ve Roma'da yaşayan bir Amerikalı'nın yönettiği filmde ufak ama harika oynadığı bir rolü var. Jadine durdu. Adam parmağını resimdeki bluzun üstünde gezdiriyordu. Burada dedi adam. Parmağını resimden çekti. Resmin altındaki yazıyı gösterdi. Burada ne yazıyor? Orada giysi tanımlanıyor. Doğal, ham ipek, bal rengi. Şurada hızlı yol yazıyor. Bu ne demek? Ah, zamana uygun olmaya çalışıyorlar. Orada siz de Jade gibi, yani Amerikalıların hızlı yol dedikleri yoldan gidiyorsanız, giysileriniz şık olduğu kadar bavula girmesi kolay olmalı diye yazıyor. Sonra da takılardan söz ediyor. Takılar için ne yazıyor? Adam şimdi de parmağını bal rengi ipek giysinin üst tarafındaki bir öbek altın kolyenin üstünde gezdiriyordu. Kolyelerin tümünün değeri, Jadine çabucak franktan dolara çevirdi, 32 bin dolar.
32 bin mi?
Hı hı. Bok. Ya küpeler? Küpelerden de söz ediliyor mu? Adam Jadine'in yakın plandan çekilmiş bir resmine bakıyordu. Resim Jadine'in burnundan göğüs kabarıklığının başlangıcına kadar olan bölümü almıştı. Küpelerini, boynundaki el yapımı parçayı ve yine o nemli ve aralık dudakları. Güzel değil mi? Antika. Büyük Katerina'yı almışlar. Büyük Katerina? Bir kraliçe ha? Çariçe. Rus çariçesi. O mu verdi bunları sana? Saçmalama. O öleli neredeyse 200 yıl oldu. Öyle mi? Öyle. Jadine bu sözcüğü alabildiğini uzattı, elinden geldiğince bir Amerikalı gibi söylemeye çalıştı ama gülümsüyordu. Öyleyse çok değerli olmalı bunlar. Çok değerli, paha biçilemez. Paha biçilemeyecek şey yoktur. Her şeyin bir fiyatı vardır. Parmağını yeniden resmin üzerinde dolaştırmaya, Katerina'nın küpelerinin biçimini çizmeye başlamıştı. Jadine ona bakarken kulak memelerinin karıncalandığını hissetti. Yarım milyon vardır mutlaka.
Yarım milyon mu?
Bok. Hayranlığını belirtecek başka bir sözcük bilmez misin sen? Başını yana eğdi, bizon rengi iri gözlerini adamın yüzüne dikti. Adam başını evet anlamında salladı. Allah kahretsin. Jadin güldü. İlk kez rahatça, gerilim duymadan gülüyordu. Adamsa gülümsemekle yetindi, resmi ellemeye devam etti. Bu giysiler sana mı ait, yoksa yalnızca resim çekilirken mi kullandın? Benim. Kimilerini resim çekildikten sonra bana verdiler, bir tür ücret olarak. Ya takılar, onları da verdiler mi? Hayır, onlar zaten benimdi, küpeler hariç. Onları Ruslardan ödünç aldılar ama geri kalanlar benim koleksiyonumdan. Koleksiyon ha? Neden sordun? Hırsız mısın? Keşke olsaydım. Çalabilseydim her şey daha kolay olurdu benim için. Çalabilseydim mi? Günlerdir bu evde yaptığın şeyin adı ne peki? Yoksa 10 güne çikolatalarını geri vermeyi mi tasarlıyordun? Sen bunu çalmak mı diyorsun? Sen demiyorsun. Adam başını iki yana salladı. Ben ona yemek yemek diyorum. Çalmak isteseydim bunun için bol vakit de vardı, yeterli olanak da. Ama çaldıklarınla birlikte kaçamazdın. Bu yüzden belki de çalmanın da anlamı yoktu. O zaman yoktu. Şimdi çalmamın bir anlamı var mı diyorsun? Olabilir. Bizden ne istediğine bağlı bu. Biz mi? Sen kendine biz mi diyorsun? Elbette. Ben burada oturuyorum. Ama sen bu ailenin bir üyesi değilsin. Demek istiyorum ki sen burada oturanlara ait değilsin. Ben kendime aitim. Ama burada yaşıyorum. Margaret Street'in yanında çalışıyorum. O ve Valerian benim patronlarım. Bunun anlamını biliyor musun? Sana bakıyorlar, besliyorlar filan. Beni okuttular. Yol paralarımı, kiramı, giysilerimi ve okullarımın ücretlerini ödediler. Annem öldüğünde 12 yaşındaydım. Babam öldüğünde ise 2. Ben öksüzüm. Sydney ile Ondine'nin dışında ailem yok. Başkalarının önermeyi bile düşünmedikleri şeyleri Valerian yaptı. Adam susmuştu. Hala resimlere bakıyordu. Jadin ona yandan baktı. Kayışın bileklerini sıkıca sarılmış olmasına dikkat etti. ''Neden yüzüme bakmıyorsun?'' diye sordu. ''Bakamam.'' dedi adam. ''Neden bakamazsın?'' Resimlere bakmak daha kolay. Onlar yerlerinden kıpırdamıyorlar. Jadin'in içinden bir acıma duygusu geçti. Kıpırdamadan durmamı mı istiyorsun? Durursan bana bakar mısın? Adam karşılık vermedi. Bak dedi Jadin. Duruyorum. Hiç kıpırdamadan. Adam başını kaldırdı. Kıza baktı. Kızın gözleri tıpkı resimlerde olduğu gibi bizon rengiydi. Dudakları da resimlerde olduğu gibiydi. Nemli değildi ama uyurken olduğu gibi aralıktı. Kızın odasına süzülüp neredeyse soluk bile almadan gün ağarmadan önceki ışığın onun yüzünü karanlıklardan çıkarmasını, uykudaki ağzını kendisine göstermesinin saatlerce beklediği günlerde olduğu gibiydi dudakları. O bekleyiş anlarında kızın düşlerini yönetmek, onun uyanmaması, kımıldamaması ya da yüzüstü dönmemesi için kendi düşlerini onun düşlerinin içine sokmaya çabalamıştı. Kızın hareketsiz yatmasını, görmesini istediği düşleri görmesini sağlamaya çalışmıştı. O düşlerde beyaz kapılı sarı evler olacak, kapıları kadınlar açıp içeri gelsene tatlım diye seslenecekler, beyaz giysiler içindeki şişman siyah hanımlar kilisenin alt katındaki turta masasıyla ve çamaşır ipinde sallanan ıslak beyaz çarşaflarla ilgilenecekler, akşam yemeğinden sonra çocuklar yerden ceviz toplayıp kıza verirlerken altı telli bir gitarın sesi duyulacaktı. Ah, o bekleyiş saatlerinde buz depoları gördüğü düşlerini kıza da gördürtmek için, onu hareketsiz tutmak ve kesintisiz düş görmesini sağlamak için çok çabalamıştı. Böylece kız uyandığında bir Nickelodeon sesi duymayı hayatında hiçbir şeye arzulamadığı kadar arzulayacaktı. Ne var ki bir süre sonra adam odada kızın yanındayken hayvan gibi kokmaya başlamıştı. Kızı güneş uyandırmadan kendi kokusunu uyandırmasından, soluğunu kızın soluğunu uydurup onun ağzına son düşünü masmavi gökyüzünün altında sokak köşelerinde durup mürekkep lekeleri grubunun aldırmasaydım şarkısını söyleyen koyu kırmızı pantolonlu adamları gördüğü düşü solumadan kızın uyanmasından korktu. Hayvansı kokusunu engellemek için kendi soluklarını kızın soluk alışverişine uydurmak için çok çabaladı. Ancak hayvansı koku gittikçe ağırlaştı, kızın solukları ise kendisi için fazlasıyla hafif ve yüzeysel kalıyordu. Dünyanın o bölümünde güneş hiç oyalanmadan doğuyor, odaya bir gladyatör gibi gösterişle dalıyordu. Bu yüzden adamın odadan dışarı süzülmeden önce kızın ağzına katran kokusunu, o parlak ve yoğun kokuyu vermesi için ancak zamanı oluyordu. Adam giderken kızın yerlenmesini ya da yerlendiğini sanmasını umuyordu. Böylece hayvan kokusu onu korkutmayacak ya da adamın odaya bıraktığı düşü bozmayacaktı. Ne var ki kız, şimdi uykuda değildi, şimdi uyanıktı. Hiç kıpırdamadan dursa da adam onun her an konuşabileceğini ya da daha kötüsü kendi gördüğü altınlı, kloizonneli, bal rengi ipekli düşleri adama zorla kabul ettireceğini biliyordu. O zaman kilisenin alt katında duran turta masası kimin umurunda olurdu? Ne kadar diye sordu. Çok muydu? Neden söz ediyorsun? Ne çok muydu? Penisler. Bütün o altınlara sahip olabilmen, filmlerde oynayabilmen için tutman gereken penisler. Yoksa kadınlar mı vardı? Sanırım mankenler erkeklerden çok kadınlarla birlikte olurlar. Adam sözünü sürdürmek, kara derili fahişelerin hep söyledikleri şeyin doğru olup olmadığını sormak istedi. Ama Jadin elini biçimsizce yumruk yapmış, adamın suratına, kafasının tepesine vuruyor. Sen cahil pezevengin tekisin diye haykırıyor. Cahil derken vurguyu hil ecesine koyuyordu. Jadin masadan bir sıçrayışta uzaklaşıp adamın yumruklarıyla öldürmeye çalışırken bir yandan da odada maşa, vazo ya da keskin bir makas bulabileceğim yer var mı diye düşünüyordu. Adam başını yana doğru çevirdiyse de kollarını kaldırıp kendini savunmadı. Yapması gereken tek şeyi yapmıştı zaten. Ayağa kalkmak, uzun boyundan yararlanarak kızın yüzüne ve kafasına ulaşmasını engellemek. Ama Jadin yine de adamın gözlerini oymak amacıyla öne atıldı. Adam kızın iki bileğinde yakalayarak yüzünün önünde çaprazlama tuttu. Kız adamın yüzüne doğru tükürdü ama tükürüğü onun pijama üstündeki C harfine düştü. Simli terlikleri tekme atmaya pek uygun olmasalar da Jadin yine de tekmeledi adamı. Adam kızın kollarını iki yana açtı, olduğu yerde döndürdü. Arka taraftan sarılarak kollarını kıskacına aldı. Çenesini kızın saçlarına gömmüştü. Jadin gözlerini kapadı, dizlerini bitiştirdi. "Kokuyorsun," dedi. "Hayatımda duyduğum bütün kokulardan daha pis bu koku." "Şşş," diye fısıldadı adam. Kızın saçlarının içine doğru. "Sus, yoksa seni pencereden atarım." "Valerian seni öldürecektir, maymun herif. Sidney seni keser, dilim dilim keser." "Hayır, yapmazlar. Bana tecavüz edersen seni timsahlara yedirirler." "Buna emin ol, zenci parçası. Kendini şimdiden ölmüş bil." "Tecavüz mü? Siz küçük beyaz kızlar neden hep birinin size tecavüz edeceğini sanırsınız?" "Beyaz mı?" Öyle şaşırmıştı ki öfkesini unuttu Jadin. Benim beyaz olmadığımı biliyorsun. Öyle mi? Öyleyse yerine otur ve beyazlar gibi davranmaya son ver." "Ulu tanrım," diye inledi Jadin. "Ulu tanrım, beni pencereden fırlatsan iyi olacak. Çünkü beni bıraktığın anda seni öldüreceğim. Bir tek bunun için, salt bunun için, üstüme bu siyah kadın, beyaz kadın pisliğini attığın için. Gerisine boş ver. Daha önce söylediklerin iğrenç ve ahlaksız şeylerdi ama bana siyah bir kadının ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini söyleyip de kurtulacağını sanıyorsan, ben sana bunu söylerim." Jadin kollarında çırpınırken adam yanağını onun saçlarına gömdü. "Söyleyemezsin. Seni çıplak ayaklı çirkin maymun. Salt siyahsın diye buraya gelip bana emir verebileceğini mi sanıyorsun? Sidney haklıydı. Seni o anda vurmalıydı. Ama hayır. Beyaz adamın biri senin insan olduğunu, sana öyle davranılması gerektiğini düşündü. O uygar bir insandır. Senin de öyle olacağını sanmak yanılgısına düştü. Çünkü seni koklamamıştı. Ama ben kokladım. Senin bir hayvan olduğunu biliyorum. Çünkü senin kokunu duyuyorum." Adam çenesini kızın saçlarına sürttü. Kulaklarının üstündeki açıkta kalmış saçları üfledi. "Ben de senin kokunu alıyorum," dedi. Kalçalarını kızın yumuşak renkli madalya kumaşından yapımı etekliğine sıkıca bastırdı. "Ben de senin kokunu alıyorum." Sesi yumuşak ve boğuktu. Çok yükseklerden geliyor gibiydi. Çok yukarılarda bir yerden, tavandan, hatta ake, bir tropikal ağaç, ağaçlarından da yüksek olan bir yerden geliyor gibiydi. Jadin korktu. "Bırak beni," dedi sesinin titremesine kendi de şaşırarak. Adam bırakınca daha da şaşırdı. Sırtı adama dönük olarak durdu, bileklerini ovuşturdu. "Bunu Valerian'a söyleyeceğim." Adamdan yanıt gelmeyince Jadin ona döndü, söylediğini yineledi. "Bunu Valerian'a söyleyeceğim." Adam başını salladı. "Söyle," dedi. "İstersen hepsini söyle, istersen bir bölümünü." "Söyleyeceğim," dedi Jadin. Kapıya doğru yürümeye başladı. Simli terliklere döşemede tıkırdıyordu. "Bir tek şey hariç," dedi adam. "Bir tek şeyi söyleme. Seni kokladığımı söyleme ona." Jadin kapıdan çıktı, koridorun ucuna yürüdü. Alt kattaki tuvalete gidip adamın izlerini silip temizlemek istemişti ama bu kadar çabuk durmak istemiyordu. Böylece merdivenden indi, ön taraftaki holden geçti, sokak kapısını açtı. Giriş yolundaki çakıllar simli terliklerin içindeki ayaklarını acıttı ama Jadin bileklerini ovuşturarak yürümeyi sürdürdü. Bir dehşete kapılıyor, bir öfkeleniyordu. Giriş yolunun sonuna vardığında çakıl taşları bitti. Jadin rahatlayarak şoseye adım attı. Yolun kenarındaki büyük bir taşa varana kadar yürümeye devam etti. Bir avokado ağacının önünde taşa oturdu. Eteğinin ucunu kaldırıp yüzünü sildi. Valerian'a bu adamı bu öğleden sonra başından def etmesini söyleyecekti. Adam gidecekti, başka yolu yoktu. Karayipler'de dingin geçen bir kış mevsiminde önemsiz bir olay olarak kılacaktı bu. Akşam yemeklerinde üzerinde gevezelik edilecek, dostlarla ayrıntılı olarak konuşulacak, kahkahalarla gülünecek bir olaydı. İnanabiliyor musunuz denilecekti. Onca zaman evin içindeymiş. Onu bulduğumuzda yemeğe davet ettik. Oturdu, kahvesini fincan tabağına boşalttı. Kahya'ya selam dedi. Sidney'in yüzünü görmeliydiniz. Margaret de aklını kaçırmış gibiydi. Ama tahmin edeceğiniz gibi Valerian harikaydı. Valerian'ı bilirsiniz değil mi? Ne kadar soğukkanlıdır. Hem de nasıl. Ama ben neredeyse altıma edecektim, tamam mı? Sonra ama hayır, ne kadar gülünç olsa da o bölümü anlatmayacaktı. Büyük Katerina'nın kendisine o küpeleri verip vermediğini sorması. Küpelerin çariçeye ait olduğuna gerçekten de inanmıştı. Durmadan resimlerini ellemesi çok gülünçtü. Adamın kendisine sorduğu soruyu başkasına söyleyemezdi. Eline kaç tane aldığını. Olayın bu bölümünü bir başka küstahlık olarak gösterecek, sonra da adamın yüzünü parçalamaya çalıştığını, onun da kendisine tecavüz etmeye denediğini anlatacaktı. O sabah banyo yaptığım ve kulaklarıma halka küpeler takmadığım için benim beyaz olduğumu sanacak kadar sersem ve akılsız biriydi de diyebilirdi belki. Tecavüz etmek istemediğini, kendisini koklamanın ona yettiğini anlatabilirdi. Hayır, koku konusuna değinmeyecekti. O konuşmanın hiç sözünü etmeyecekti. Jadin o korkuyu yeniden duydu. Aynı zamanda korku olmayan bir şey de duydu. Utanca benzeyen bir şeydi bu. Acaba bileklerimi öyle sıkıca kavrayıp popoma iyice dayandığı için mi diye düşündü. Tanrım, ne iğrenç bir Allah'ın belasıydı bu adam. Gerçekten iğrençti. Leş kokulu herifin tekiydi. Belki utancının nedeni buydu. Adamın kokusu. Kendisine bundan daha kötü davranan, daha kötü şeyler yapmaya kalkışan adamlar olmuştu. Ancak bunlardan her zaman söz edebilmiş, biraz tiksinerek, biraz eğlenerek de olsa üzerinde düşünebilmişti. Ama bu öyle değildi. Adam, Jadin'in içinde çok itici, çok berbat bir şeyi harekete geçirmişti. Üstelik kendisine itici gelen şeyin adamda değil de kendi içinde olduğu duygusunu uyandırmıştı Jadin'de. İşte bu yüzden utanıyordu. Kokan adamdı, yoğun ve ağır. Ama adamın koklamak istediği kızdı. Bir hayvan gibi, kızı da hayvanmış gibi davranmıştı. O odada ikisi tam hayvanlar gibi görünmüş olmalıydılar. Köpeğin biri ötekinin arkasını kokluyor, arkası erkeğe dönük olan dişi köpek hiç kıpırdamadan duruyor, koklanmasına izin veriyor, zencinin kendi poposunu kertmesi gibi köpek de dişisinin poposunu kertiyor, erkeğin kendi yüzüne hiç bakmamış, yanında yürümemiş olması dişi köpeğin umurunda değil. Köpek birdenbire ortaya çıkıp kıçını kokluyor, sonra da tepesine biniyor, o sırtını kabartıp işini görürken kendisi öylece durup bu yükü taşıyor, erkek hiç konuşmadan, havlamadan, gözlerini kısarak, açık ağzından salyalar akıtarak, dişinin içini döverken, dişi köpek erkeğin tüm ağırlığını gerçekten de taşıyor, başka köpekler de bekliyor çevrede. Erkek köpek işini bitirene kadar dolanıyorlar, sonra sokağın ortasında güpegündüz dişinin üstüne çıkıyorlar. Bir ağacın altına ya da bir çalılığın arkasına bile gitmiyorlar. Baltimore'da Morgan sokağının ortasında yanlarından geçen arabaların, oynayan çocukların arasında işlerini görüyorlar. Emekli postacı üstünde fanilasıyla evinden çıkıyor, şu köpeği buradan atın diye bağırıyor. Kızışmış bu hayvan, bir yere kapatın şunu, kentteki kahrolası köpeklerin hepsi buraya üşüşecek. Postacı eve giriyor, erkek köpekleri kovalamak, dişini de sırtına sopayı vurup kaçırtmak için bir süpürge sapı alıp geri dönüyor. Kızışmış olmaktan başka suçu yok dişi köpeğin, bu da elinde değil ama yine de suçlu olan o. Bu yüzden de dayağı o yiyor. Süpürge sapı onun başına, onun sırtına iniyor. Sonunda kaçıyor. Ona acıyorum. Bir yerine bir şey olup olmadığını anlamak için onu arıyorum. Benzin istasyonunun arkasında buluyorum. Köpeğin biri poposunu koklarken o da ses çıkarmadan duruyor. Güneşin altında utanıyorum. Çevresinde gördüğü her şey böyleydi. Aç olduğunu belli edersen kafana çabucak sopayı yiyorsun. Böylece 12 yaşındayken oracıkta, Baltimore'da asla bir adamın ellerinde kırılmayacağım diye karar verdi. Neye mal olursa olsun, bıçak ya da çığlık asla. Evet, dans edecekti. Evet, paten kayacaktı ama bunları yaparken kaşlarını çatacak, hırçın dudaklarla, ürkütücü gözlerle bakacaktı. Çünkü asla. Bu küçük zenci kızdan hoş bir şey bekleyen olursa, bunu kerpeten ve kloroform kullanarak alması gerekecekti. Çünkü asla. Annesi ölüp de önce Philadelphia'ya sonra okula gittiğinde her şeyi çok çabuk öğrendi ama pes etmem, öğretmenim, hayır gülümsemem çünkü asla. Yaşı büyüdükçe biraz yumuşadı. Hırçın dudakları baştan çıkarırcasına bükülür oldu. Gözleri ise ürkütücü olmaktan çok öfkeliydiler. Ancak o rahat taburların altında köpeklerin dizginlerini her an çekmeye hazır bir pençe gizliydi. Çünkü Asla. Git ona söyle demişti zenci. Her şeyi söyle ama seni kokladığımı söyleme. Söylersen sende koklanacak bir şey olduğunu ve benim onu kokladığımı anlayacaktır. Valerian bunu anlarsa her şeyi anlayacaktır. Beni buradan uzaklaştırsa bile sende koklanacak bir şey olduğunu yine de bilecektir. Benim bulduğum ve kokladığım bir şey. Bu şeyi ne fok derisinden bir manto ne de $1 milyon küpeler gizleyebilir. Seni piç kurusu, bu bana hiç de gerekli değildi. Ben buraya biraz dinlenmeye, huzur bulmaya gelmiştim. Bacaklarımı bir podyumda havaya kaldırmak, soluğu binaka kokan alıcıların kulaklarımı yalamalarına izin vermek mi istiyorum? Yoksa bunun yerine Avrupa'da dolaşmak, hayatımın sonuna kadar futbol maçı izlemek, bir başka bezle aramak mı istiyorum? Yoksa kendime bir arpa satın alıp Roma'da kullanmak, yapımcılarla ajansların beni görebilecekleri, Karamia diye seslenecekleri yerlerde ortada görünmek mi istiyorum? Bunların hangisini gerçekten istiyorum? Onu bulmaya gelmiştim. Senin burada rolün yoktu. 11. ayrımın sonu, sayfa 132.